Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda sizlere Embir Yongalı Mac Mini hakkında elde ettiğim arkadaşlar deneyimleri aktarıyor olacağım. Hani böyle bir inceleme videosundan çok ben bu makineyle ne yaptım, bana nasıl bir kazanım sağladı, benim içerik üretme sürecimde bana ne tür avantajlar getirdi, bunlardan bahsediyor olacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Embir Yongası çok ciddi bir hype oluşturdu açıkçası. Özellikle sunduğu performansa kıyasla enerji tüketimine baktığımızda gerçekten Apple kendi içinde bir çığır açıyor. 5 nanometre üretim mimarisine sahip bir yonga arkadaşlar bu. İçerisinde 8 çekirdek bulunuyor. Bunlardan 4'ü Firestorm, 4'ü Ice Storm çekirdek olarak geçiyor. Çok ince detaya girmeyeceğim arkadaşlar ama ARM bazlı bir yonga. Apple için hani telefon tarafında biz düşük enerji tüketimine sahip yüksek performans gösteren A serisi işlemcileri, Bionic işlemcileri biliyoruz ama masaüstü sınıfında bir ilk görüyoruz ve bu ilk ne kadar başarılı aslında. Şimdi ben bu makineyi neden tercih ettim ve hangi konfigürasyonu tercih ettiğimden bahsedeyim arkadaşlar. Baz versiyonu 8 GB RAM ve 256 GB SSD ile beraber geliyor. 8000 TL civarlarında bu videonun çekildiği tarih itibarıyla. Ama ben uzun vadede bunu içerik üretmek için kullanacağımdan bir takım yükseltmelere yaptım. RAM'i 16 GB arkadaşlar yükselttim. Neden? 8 GB RAM yeterli gelmeyebilir. Yani Unified RAM, işte Unified Bellek, yani tamam isimler, adlandırmalar, çalışma mantığı, hızlı bir şekilde ön bellekleme yapabiliyor oluşu, işlemci ile arasındaki gecikmenin çok çok kısa olması, hızın çok yüksek olması gibi avantajları var ama şuna sebep oluyor 8 GB RAM arkadaşlar. SSD'den ön bellekleme yapmaya başlıyor 8 GB RAM bittiğinde. Bu pek iyi bir şey değil. Sistemi yavaşlatan bir şey. Dolayısıyla 2200 lira verip 8 GB'dan 16 GB'a yükselttik. Gelelim SSD'ye. SSD'de arkadaşlar 512'ye yükseltmek için 2200, 1 TB'a yükseltmek için bir 2200 daha veriyorsunuz. Toplam 4400 lira verdik 256 GB'dan 1 TB'a yükseltmek için. Çılgın bir fiyat. Yani belki de şey diyeceksiniz. Dışarıdan bir tane aslında depolama birimi bağlasam Burak daha iyi olmaz mıydı? 4400 liraya çok hızlı Thunderbolt destekli belki bir depolama alabilirdin. Arkadaşlar ben yani cihaz nasıl diyeyim bir bütün olsun, dışarıdan bir şey eklemeyeyim. Çünkü dışarıdan eklediğiniz depolama birimleri aslında çıktı alırken video çıktısı alıyorsunuz mesela veyahut ön izleme yaparken bu tarafta olumsuz sonuçlara sebep olabiliyorlar. O yüzden böyle bir şeye gitmedim ve 8000 liralık Mac Mini, Embir Yongalı Mac Mini 8000 liradan 14000 liraya çıktı. Yani kullanılabilir bir Mac Mini aslında arkadaşlar, Embir Yongalı olanı bu şekilde 14000 liraya mal oluyor. Çok da ucuz değil. Ama neden bu yatırımı Apple tarafına yaptım? Çünkü benim arka tarafta aslında güzel bir Windows sistemim var. Sebebim şu arkadaşlar. Microsoft bana kan kusturuyor. Hatta geçen bugün gördüğüm mimlerden biri şu. Sen diyelim güzel güzel bilgisayarında oyun oynuyorsun. Böyle pürüzsüz çalışan bir bilgisayarın var. Sıkıntısız. Donma takılma yok. Microsoft bir top düşünün arkadaşlar. Güncelleme üzerinde yazıyor. Bir şut çekiyor. O top geliyor sizin kasanıza vuruyor ve mavi ekranlar, kilitlenmeler, çıktı alamamalar, çıktı alırken fareyi oynatırsan donmalar, Premiere'in çakılması, patlaması. Ben bıktım artık, yıldım. Yani Windows'tan ben yıldım. Uzun zamandan beri de aslında benim bir MacBook Pro'm var. 2013-2014 model bir MacBook Pro. Bu makine bana aldığım günden bu yana, yani 6-7 sene oluyor işte. Bir defa kilitlendiğini ben hatırlıyorum. Onun dışında bana bir defa sorun yaşatmış değil kendisi. Ne mali olarak ne manevi olarak hiçbir şey kaybettirmedi bana. İşimi, enerjimi, üretkenliğimi tam anlamıyla üzerine yatırıp herhangi bir şekilde müteessir olmadığım bir makine oldu mesela MacBook Pro. Dolayısıyla ben gönül rahatlığıyla Apple tarafına bu yatırımı yaptım. Masaüstü sistemi yenileyebilirdim ama Windows kaçamıyorsunuz. Windows'tan kaçamıyorsunuz ve hayatı size zindan ediyor Windows. En azından benim tarafımda böyle arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz bilmiyorum ama içerik üreticiler varsa Windows'la alakalı yaşadığı sorunları yazsınlar yorumlara. Forumumuzda bir sürü var. Bir sürü bununla alakalı meme paylaşılıyor. Şu son dönemlerde Nvidia'nın getirdiği birkaç güncelleme. Sonrasında Windows'un kendi içerisindeki birkaç güncelleme. Yine insanların Windows kullanıcılarının huzurlarını bozdu. Ben artık bunu yaşamak istemiyorum dedim kendime. Ve bu cihaza yatırım yaptık arkadaşlar. Apple yollamadı. Biz kendimiz satın aldık. Patron Kesene bereket. Buradan tekrardan selam olsun. Ondan sonra ne yaptık ama? Tabii ki bunun çevre bilimlerini de hazırlamak gerekiyor. Bir tane arkadaşlar monitör temin etmemiz gerekiyordu. Çok aşireye kaçmadan zaten 14 bin lira harcama yapmışız. Asus PA278QV. Biz bunu daha önce incelemiştik sitemizde ve kanalımızda arkadaşlar. İnceleme videosu mevcut. 2K DCI-P3 renk gamutunun çok büyük bir kısmını kapsayan, sRGB çoktan aşmış, renk doğruluğu anlamında ProArt serisi bir monitör olduğundan, içerik üretme açısından oldukça iyi bir panel. Yani benim ihtiyaçlarımı, dolayısıyla işte kameralarımdan gelen görüntüyü tam anlamıyla bana yansıtabileceğini düşündüğümden arkadaşlar, yaptığım testler bana bunu göstermişti. Bu monitörü tercih ettik. 4000 TL civarlarında olması gerek bu video çekili itibarıyla. Şimdi benim kullandığım kameralar da şunlar. Beni çeken kamera şu an Sony FDR AX100. 4.2.0 örnekleme yapabilen 8 bit bir kamera. Sonrasında bir tane A6400'üm var. Kendi kişisel işlerim için kullanıyorum. O da 4.2.0 örnekleme yapabilen yine 8 bit bir kamera. Bu iki kameranın renk başarımı dolayısıyla arkadaşlar, renk derinliği dolayısıyla böyle bir monitör benim işimi fazla görüyor diyorum. Dediğim gibi yani DCI-P3 renk komutunun çok önemli bir kısmını kapsıyor ve gel gelelim Mac Mini'nin üzerindeki çıkışlara. Yani üzerinde iki tane Thunderbolt çıkışı var, iki tane tip A var ama tip A'lara yetmeyecekti. İyi ki monitörün üzerinde arkadaşlar 4 tane tip A portu var. Bu benim harcı bir dongle almamı engel olmuş oldu yani. O masraftan kurtuldum açıkçası. Bir tane kart okuyucu temin ettim. SanDisk'in arkadaşlar kart okuyucusu. Klavye mouse'um rastgele. Açıkçası o tarafta Logitech'e yatırım yapmayı düşünüyorum. İrivetkenlik odaklı, birazcık daha ince, birazcık daha sade görünen şeyleri düşünüyorum. Şu anda %61 TKL klavye görüyorsunuz ve rastgele yine Asus'un ROG keris arkadaşlar kablosuz faresini kullanıyorum. Bluetooth cihazlarla herhangi bir sorun en azından bende çıkarmadı. Bu cihaz ilk çıktığı zamanlarda Bluetooth bağlantıyla alakalı problemlerinden bahsedilmişti. Gelen güncellemelerle beraber çözüldü diye düşünüyorum arkadaşlar. En azından ben kullanmaya başlayana kadar. Ve bu süreçteki benim yine en önemli yardımcılarımdan biri de arkadaşlar tabii ki kulaklık. Bluetooth bir kulaklık Sony WH-1000XM4. Bunun da sitemizde incelemesi ve yine YouTube'da ve sitemizde incelemesi var arkadaşlar. Şöyle ki bu bana daha referans bir ses sağlayabildiğinden bu kulaklığı kullanıyorum. Hani benim işte ne bileyim Q30'um da var, daha baslı tizli, müziği keyifli ama bu kulaklığın arkadaşlar sesi, size ulaşacak sesi ölçümleyebilmem için daha referans, bana daha iyi bir referans oluyor. Dolayısıyla WH-1000XM4'ü de kullanıyorum. Gecikme süresi Mac Mini ile beraber hiç fena değil. Yani oldukça az bir gecikme ile beraber. Çoğu kullanıcının belki de hissedemeyeceği bir gün gecikme ile beraber kullanıyorum. Aktif gürültü engellemesi Mac Mini'yi bağlıyken de çalışıyor. Sonra diyelim içeriden birisi geldi, işte evde tek yaşamıyorum. Hemen yanına iki parmağımı dokunduruyorum, onu dinliyorum. Sonra bilgisayarın sesine devam ediyorum arkadaşlar. Dışarıdaki sesi içeriye verebiliyor. Transparan modu var falan. Uzun süre kullanımda da kafamı yormadığından WH-1000XM4'ü de bu kurulumdaki kulaklığım haline getirdim arkadaşlar. Kablosuz olması zaten çok büyük bir rahatlık. Şimdi kurulumumu donanımsal açıdan gördünüz. Peki yazılımsal açıdan nasıl bir kurulumum var? Arkadaşlar Adobe Premiere Pro kullanıyorum. M1 optimizasyonlu olanını kullanıyorum uzun zamandır. Yaklaşık 15 proje yaptım bu makine üzerinde. Bunlardan 5-6 tanesi Final Cut Pro üzerinde işlendi arkadaşlar. Yaklaşık işte 10 tanesi de Premiere Pro üzerinden M1 optimizasyonlu olandan. Oradaki deneyimden bahsetmek lazım ve M1'in aslında hani bu yabancı basında gördüğümüz hype'ı ne kadar hak ettiği ile alakalı birkaç yorumda bulunmak istiyorum. Bir defa videonun başında da söylediği gibi bu Yonga'nın asıl meselesi tükettiği enerjiye göre sunduğu performans ve tek çekirdek başarımı. Şu anda tek çekirdek başarımı anlamında bir rakibi yok. Rakip tanımıyor şu anda. Bu önemli bir avantaj haline geliyor Premiere Pro'nun bazı kısımlarında. Ama nedir? Genel olarak karşılaştırma yapmak gerekirse i7-10870H arkadaşlar. Ben geçtiğimiz zamanlarda bir Gigabyte Aero serisi üretkenlik odaklı bir disti incelemiştim. 10870H var içerisinde. Bu 8 çekirdek 16 izlekli bir işlemci. Aynı zamanda içerisinde RTX 3060'da GPU'su var. GPU hızlandırma ile beraber ben Adobe Premiere üzerinde bir çıktı aldım M1 ile karşılaştırmak için. 15 dakikalık bir video. VBR 1 kullandım arkadaşlar. Yani variable, değişken bitrate'li şekilde. Bu şekilde donanımsal hızlandırmadan faydalanabiliyorsunuz. CBR yani constant bitrate'de donanımsal hızlandırmadan faydalanamıyorsunuz. Böyle bir test gerçekleştirdim. O makinenin turbo fan modunu açtım ve kapalı halinde şu anda zaten görüyorsunuz skor anlamında. Yaklaşık 7-8 dakikada 15 dakikalık videonun çıktısını almayı başardı. M1 yongasına geldiğimizde ise 11 küsür dakika. Şimdi şöyle bir baktığımızda aslında Adobe Premiere Pro'da çalışırken öyle çok da mucizevi bir sonuç vermemiş aslında Emir. Evet, Adobe Premiere ile çalışırken M1 yongasının başarımı şu anda kurabileceğiniz bir Windows, güçlü kuvvetli bir Windows'lu sistemden çok çok farklı değil. Ön izleme alırken de aynı şekilde. Yani işte Lumetri uyguladınız, ön izlemesini alıyorsunuz. Herhangi bir takılma, yorulma yok. Tam çözünürlüğe beraber ön izleme de alabilirsiniz. En azından benim kullandığım kaynak dosyalar neticesinde Premiere Pro'da arkadaşlar. İşte 50 megabitlik, 100 megabitlik, 4.2.0, 8 bit görüntüler bunlar. Bunları işlemekte zorlanmıyor, kurgu yaparken zorlanmıyorsunuz. Lumetri attığınızda kare düşmüyor. Herhangi bir şekilde kare düşürttüremiyorsunuz benim kullandığım kaynak videolarla beraber arkadaşlar. Ama orada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi VBR 1 ile beraber Adobe Premiere Pro'nun M1 optimizasyonlusunda bazen ne kadar bitrate vereceğini şaşırıyor. Ve dolayısıyla bazı sahnelerde yeterli bitrate veremediğinden görüntü kalitesi kötüleşiyor. Hatta bunu izleyicilerimizden bir kısmı fark etti paylaştığım videolardan. Ya abi bir kalite mi düşmüş sanki şeklinde yorumlar gördüm ben YouTube'da. O çok net bir şekilde, bariz bir şekilde fark edildi. Birkaç defa seste sıkıntı yaşadım ama onlar benden kaynaklıydı. Lakin görüntüyle alakalı olan kısım VBR'ın yani variable bitrate'in, değişken bitrate'in doğru düzgün bir şekilde karar verememesinden arkadaşlar kaynaklandı. Neden CBR kullanmıyorum, constant bitrate'i kullanmıyorum? Orada da şöyle bir şey var. Constant bitrate'i açtığınızda donanımsal hızlandırma değil, yazılımsal hızlandırma devreye giriyor. Bu sefer çıktı süresi iyice uzuyor. Yani Windows'lu bir sistemden çok daha uzun sürelerde çıktı almış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu beni mi tesir ediyor mu? Beni mi tesir etmiyor? Neden? Bu makinenin ben herhangi bir güncelleme sonucunda kullanılmaz hale gelmeyeceğini biliyorum. Bu benim için inanılmaz bir kafa rahatlığı, kafa dinginliği. Çünkü yani dediğim gibi şu arkamdaki sistem gayet güzel bir sistem. Canavar gibi bir sistem bence ama Windows'a bir güncelleme geliyor, benim bütün hayatım kararıyor. Bu benim içerik üretici olarak uğraşmak istemeyeceğim, enerjimi harcamak istemeyeceğim bir konu. Çünkü RAM'ini değiştirdim, işlemcisini değiştirdim, anakartını değiştirdim, her şeyini değiştirdim. Baştan sistem kurdum. Yine Windows'un o güncellemesine Premiere Pro afallıyor, çakılıyor. Ben işimi yapamıyorum. NDA, işte bu yayın ambargo şeyleri var ya arkadaşlar, tarihleri var. İşte bir anda bakıyorsunuz bir ürün için bir sürü yayın mecrası, işte video giriyor. Şimdi mesela o saati, o ürünün incelemesini yetiştirmeye çalışıyorum ama sistemi çıktı almıyor. Apple sisteme geliyorum, 2013-2014 model MacBook Pro'ya geliyorum. Yani yavaş tabii ki, yani eskidiği için artık yavaş ama sorunsuz bir şekilde çıktı alıyor. Yani dolayısıyla ben bu makine CBR ile kullandığımda, ki şu anda CBR ile beraber Adobe Premiere Pro'da arkadaşlar çıktı alıyorum. Daha yavaş çıktı almasına rağmen bu fiyatlara belki de çok daha hızlı çıktı alabilecek bir makine kurabilecek olmama rağmen ben Mac Mini M1'i kullanıyorum. Çok da memnunum. Net bir şekilde çok da memnunum. Bir de M1 yongasının kendi içinde bazı avantajları var. Şimdi şöyle ki güç tüketimi oldukça düşük. Yani bahsettiğim o Gigabyte Aero makine %100 yük altında çalışıyor. Bir sürü ses çıkarıyor. Turbo fan modunu açacaksınız ki işlemci tam hızında çalışabilsin gibi durumlar söz konusu. Displerin çok büyük bir kısmında bu termal limitlere takılabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama M1'e geldiğinizde o makine fıldır fıldır fanlarını çevirirken, bir sürü ses üretirken, yanında durmaktan bile imtina ediyorken M1 tam yük altında dahi hiç ses çıkarmıyor. Ben bu makinenin içerisinde fan var mı bilmiyorum. Yani açıp kendi gözlerimle görmezsem inanmam. Bu makine, ben yanında yatıyorum ya, uyuyorum. Hiç ses çıkarmıyor. Geldiği günden beri arkadaşlar ben Mac Mini'yi hiç kapamadım. Sürekli açık. Aslında ne bileyim, macOS'u kapattığınızda kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Hemen pencereleri karşınıza çıkarıyor. Kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz ama ben bunu daha da hızlı yapabilmek için Mac Mini'yi hiç kapamadım. Sıfır ses ya. Yani 2-3 saat boyunca handbrake'te video çıktısı, video düzenlemesi yapıyor olmama rağmen hiçbir şekilde bu makineden ben ses duymuyorum. Kulağımı dayamam lazım. Izgaraya dayamam lazım ki oradan bir hava akışı, bir ses gelsin. Çok sessiz. Yani bu makinede zaten en çok anlatılan, en çok heyecan duyulan kısmı, dediğim gibi tekrarlıyorum, bu. Sunduğu performansa kıyasla tükettiği güç çok düşük. Ve dolayısıyla ısınmıyor makine. Yani soğutmakla uğraşmıyorsunuz. Bundan önceki Intel tabanlı Mac Mini'ler bayağı fıldır fıldır size duyurturan, yük altına girdiğinde bayağı bağıran makinelerdi aslında. Ama bu M1 Yonga'sı harika bir şey. Bu açıdan harika bir şey. Ve diyelim ki Premiere Pro'da çıktı alıyorsunuz ya, %100 yük altında işlemci. Normalde Windows makinemde olan şey şu: işlemci %100 yük altında olduğu için Chrome'a girip işte ne bileyim DH'nin sitesine gireceğim, orada birkaç bir şeye bakacağım. Sistemde ufak tefek yavaşlamalar hissediyorsunuz. Ağırlaşıyor sistem, işlemci tam yük altında olduğundan. Normal, gayet normal değil mi? Ama burada ben Premiere Pro'da çıktı alıyorken günlük hayatıma devam edebiliyorum. Yani hiçbir şey olmuyormuş gibi sistemde, sanki işlemci %100 yük altında değilmiş gibi internette geziyorum, başka işlemi yapıyorum. O sırada diğer bir videonun Audition üzerinden düzenlemesini yapıyorum. Hiçbir şey hissettirmiyor bana. Yani yük altında değilmiş gibi. Ama bir yandan çıktı alıyor. Yani M1 Yonga'sının gerçekten şaşırttığı bazı noktalar var. Performansı benim için şaşırtıcı değil. Net. Benim için şaşırtıcı değil. Ama bu tür avantajları çok hoşuma gitti. Premiere Pro'da sonrasında diyelim kamerayla çekim aldınız. Sarsıntılı bir görüntü. Warp Stabilizer atacaksınız ki o sarsıntıları alsın. Bu efekte, yani lanet bir efekt, tek çekirdeği kullanıyor. İşte tek çekirdek deyince M1 orada hemen ön plana çıkıyor. Çünkü tek çekirdek başarımı çok iyi. Warp Stabilizer efekti çok hızlı bir şekilde. Benim şu ana kadar herhangi bir Intel veyahut AMD işlemcili sistemde görmediğim kadar hızlı bir şekilde Warp Stabilizer arkadaşlar yapıyor. Bu benim kurgu sürecinde işime yarayan şeylerden, önemli şeylerden biri oldu. Ha, çıktı süresi anlamında. Evet, yani bu güçle bir Windows'lu sistem kurabilirdim ama bu tür avantajları, Windows'tan kurtuluyor olmam, tam yük altındayken hala işime devam edebiliyor olmam, termal açıdan hiçbir sorun olmaması, sıfır gürültüyle beraber çalışması, bu tür hayatı kolaylaştıran şeyleri var ya. Ve Final Cut Pro'ya geldiğimizde, şunu anlıyorsunuz. M1 Yonga'sını aslında Apple başka bir yazılımla kullanasınız diye yapmamış. Final Cut Pro'ya geliyorsunuz. Canon'un C-Log videolarını, RAW videolarını atıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar benim kullandığım video kaynaklardan çok daha yüksek bitrate'lere sahip videolar. Ve normalde ne olur? Adobe Premiere'de yaşamışsınızdır, kullananlar için söylüyorum. Final Cut Pro'yu ben şu zamana kadar aktif bir şekilde kullanmamıştım. Hala öğrenmeye çalışıyorum. Bana çok solak geliyor açıkçası ama öğrenmeye çalışıyorum. Canon C-Log videoyu koyuyorsunuz. Import süresi neredeyse yok zaten Final Cut Pro'da arkadaşlar. 3 aylık deneme süresi de var, bilginiz olsun. Premiere'de 1 hafta mı 2 hafta mı ne, Allah razı olsun yani. Final Cut Pro'da arkadaşlar 3 ay. Kompresör de aynı şekilde 3 ay arkadaşlar. Deneme süresiyle beraber geliyor. Bütün özelliklerinden faydalanıyorsunuz. Bir defa import süresi yok. Yani içeriye aktarma süresi yok. Şak, hemen klasörünüze geliyor. Timeline atıyorsunuz, hemen beliriyor. Onda zaten Premiere Pro'da da bir sıkıntı olmuyordu. Ama asıl fark şu. Şimdi normal Windows'lu bir makinede veyahut Premiere'de yine Mac Mini üzerinde o Canon C-Log videoya lumetri attığınızda, LUT attığınızda kare düşmeye başlar. Hafif hafif atlar. Ama Final Cut Pro'da yani bir Yonga'nın ayağı hiç mi tökezlemez? Akıyor arkadaşlar görüntü. İstediğiniz efekti o Canon C-Log videolarda uygulayın. Hiç yorulmuyor, hiç kare atlamıyor. Araya ufak tefek yazılar, efektler ekliyorsunuz. Yok. Yok. Hiç ayağı tökezlemez. Ben hala yani tekrar tekrar söyleyeceğim bunu. Akıcı, inanılmaz akıcı çalışıyor. O zaman anlıyorsunuz ki M1 Yonga'sı falan direkt sizi şey yetiyor. Apple ekosistemi içerisindeki yazılımlara da yetiyor. Bunu anlıyorsunuz. Yani Premiere Pro iyi güzel çalışıyor. Bazı düzeltmeler oldu. Mesela ben DH logosunu koyuyordum videonun köşesine. Kenara doğru kaydırırken atlıyordu, zıplıyordu. Güncelleme geldi, çözüldü. Birkaç tane ufak tefek hızlandırma gördüm. Ama ilk günden beri Final Cut Pro'da M1 Yonga'sı harika çalışıyor. Sonrasında Red RAW görüntüler. 8K videolar. Heh, bunlar da tamam. Lumetri attığında veya lumetri atmasan da ufak tefek atlamalar, zıplamalar oluyor. Ama bu videolarda aynı şekilde bitrate'i çok yüksek. Ve hani Red RAW görüntüler ve Red kameralardan bahsetmek gerekirse Netflix'te gördüğünüz birçok dizi aslında Red kameralarla çekiliyor. Arri ve RED kameraları, yani işin prodüksiyon tarafında olanlar mutlaka duyuyorlar, biliyorlar, kullanıyorlar. Biliyorsunuzdur yani. En azından aşinasınızdır. Bu kameraların görüntülerini dahi biraz kare atlamasına göz yumacaksanız eğer, evet, işleyebiliyorsunuz. Final Cut Pro ile ama. Premiere'le değil. Dolayısıyla M1'in en değerli olduğu nokta, size en çok katma değer sağladığı nokta Final Cut Pro ile kullandığınız nokta. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldiğimizde ben Mac Mini M1'den oldukça memnunum. Yeni iMac'ler geldi. Cıvıl cıvıl renkleriyle beraber, 4.5K ekranlarıyla, Dolby Atmos hoparlörleriyle, yeni öz çekim kameralarıyla, webcamleriyle çok cazip görünüyorlar açıkçası. Yine M1'i yongaladılar. Çok cıvıl cıvıl, yani biraz fanboyluk yapacağım belki ama kesinlikle böyle, yani masamın üzerinde olmasını istediğim şeylerden bir tanesi. Mac Mini'yi temin ettikten sonra da onları görünce açıkçası biraz üzülmedim değil. Lakin orada da şöyle bir konu söz konusu. Bu makine özelleştirildiğinde 14.000 TL civarı. Yeni iMac'ler 14.000 TL, 16.000, 18.000. Yani biz bunu yükselteceğiz diyelim. Yeni iMac'i 20.000 TL'nin üzerine çıkacağımız için benim için çok şey değil. Bizim bütçemizi çoktan aşıyordu. Dolayısıyla benim kurulumum Mac Mini, arkadaşlar M1 Yongle Mac Mini, yaptığım yükseltmeler, kullandığım monitör, özellikle PA278QV. Merak edenler varsa dediğim gibi sitemize ve YouTube kanalımıza girsinler, incelemesini izlesinler. Benim çok hoşuma gidiyor. Renk doğruluğu açısından, üretkenlik açısından, zaten ProArt bir monitör olmasından mütevellit. Oldukça başarılı. Ben bu deneyimden fazlasıyla memnunum. Yani dediğim gibi bundan daha hızlı bir sistem kesinlikle Premiere Pro kullanan birisi olarak aktif bir şekilde kurabilirim. Orada mucizevi bir deneyim sunmuyor. Ama işte bazı efektlerde, enerji tüketiminde, termalinde, işte sesin ürettiği gürültüde çok ciddi avantajları var. Ama olur da ben Final Cut Pro'ya da geçerim bu Yonga'dan tam anlamıyla faydalanabilmek için, RAW videolarla uğraşıyorum diyorsanız, Final Cut Pro artı Mac Mini M1, M1 Yonga'sı çok iyi. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Ben mümkün olduğunca sizlere deneyimimi anlatmaya çalıştım bir Premiere Pro kullanıcısı olarak. Fazlasıyla memnunum. Mac Mini M1'i tavsiye ederim ama 8 GB RAM'li olanı değil. Mutlaka RAM'i 16'ya çıkarın. Depolamayı yükseltmeyebilirsiniz. Orada harici çözümler belki düşünülebilir ama RAM'i mutlaka yükseltin arkadaşlar. En nihayetinde vereceğim tavsiye budur. Kesinlikle bunu yapın dediğim şey RAM'i yükseltmenizdir. Onun dışında güzel bir monitör temin edin. Klavye mouse zaten çok fark etmez. Bu makine sizin üretkenlik anlamındaki ihtiyaçlarınıza çok büyük bir kısmına yanıt verecektir diye düşünüyorum ben. En hızlı olmasını beklemeyin ama benim tarafımda en stabili. Böylelikle bir videomuzun daha arkadaşlar sonuna gelmiş olduk. Mac Mini M1 hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında arkadaşlar mutlaka bekliyor olacağım. Benim diyemediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden, özellikle Instagram üzerinden erişebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunca cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.